Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Christy Harrison'ın Anti-Diet adlı kitabı, diyet kültürünü eleştiren, araştırma temelli bir sağlık ve beslenme incelemesidir. Harrison, kayıtlı diyetisyen, gazeteci ve sezgisel yeme danışmanı olarak, zayıflığı sağlık ve ahlaki değerle eş tutan yaygın düşünce sistemini inceler. Kitabın amacı, okura yeni bir kilo verme planı vermek değildir. Bunun yerine, sürekli diyet yapmanın neden çoğu kişide sürdürülebilir olmadığını, yeme kaygısını nasıl artırabildiğini ve insanların zamanını, parasını, dikkatini nasıl tükettiğini açıklar. Yazar, bilimsel araştırmaları, mesleki gözlemleri ve kişisel deneyimleri bir araya getirir. Sezgisel yemeği, dışarıdan dayatılan kurallar yerine açlık, tokluk, tatmin ve bedensel ihtiyaçlarla yeniden ilişki kurma yaklaşımı olarak sunar. Anti-diyet ayrıca sağlık, beden algısı ve beslenme meselelerinin yalnızca bireysel iradeyle açıklanamayacağını savunur. Bu yönüyle, Türkiye'de de zayıflık baskısının, sosyal medya beslenme tavsiyelerinin ve kusursuz beslenme beklentisinin yaygın olduğu ortamlarda anlamlı bir tartışma zemini oluşturur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, diyet kültürü, bireysel tercih değil, zayıflığa değer yükleyen bir sistemdir. Harrison'ın temel iddiası, diyet kültürünün yalnızca belirli bir beslenme programı ya da moda akımı olmadığıdır. Bu kültür, ince bedenleri sağlık. Öz denetim ve toplumsal kabul ile ilişkilendirirken, daha büyük bedenleri çoğu zaman başarısızlık veya ihmal göstergesi gibi sunar. Böylece kilo, karmaşık biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerden koparılıp, kişinin karakteri hakkında bir hükme dönüştürülür. Yazarın yaklaşımında sorun, insanların sağlıklarıyla ilgilenmesi değildir. Sorun, sağlığın tek bir beden ölçüsü, tek bir beslenme biçimi ve sürekli kilo kaybı hedefi üzerinden tanımlanmasıdır. Harrison, bu anlayışın sağlık, spor ve güzellik diline kolayca gizlenebildiğini vurgular. Örneğin katı kurallar, bazı yiyecekleri ahlaken iyi veya kötü ilan etme eğilimi ve bedeni sürekli düzeltilecek bir proje sayma düşüncesi. Görünürde diyet olmayan tavsiyelerde de bulunabilir. Kitap, bu sistemi cinsiyetçilik, ırkçılık ve sınıfsal eşitsizliklerle bağlantılı biçimde ele alır. Herkesin güvenli gıdaya, sağlık hizmetine, dinlenmeye ve hareket alanına eşit erişimi yokken, sağlık sonuçlarını yalnızca kişisel disiplinle açıklamak eksik kalır. Bu çerçeve, okuru kendi davranışlarını yargılamaktan önce, bu yargıları üreten toplumsal mesajları fark etmeye çağırır. İkinci olarak, kilo verme döngüsünün sürdürülemezliği irade eksikliğinden çok biyolojiyle ilgilidir anti-diet. Kasıtlı kilo kaybının çoğu kişi için kalıcı sonuç vermediğine ilişkin araştırmaları kitabın önemli dayanaklarından biri olarak kullanır. Harrison'a göre sık görülen geri kilo alma durumu, kişinin yeterince kararlı olmamasının kanıtı değildir. Beden, enerji alımındaki uzun süreli kısıtlamaya uyum sağlayabilir. Açlığın artması, yiyecekle zihinsel meşguliyetin yoğunlaşması, enerji harcamasındaki değişimler ve kaybedilen kiloyu geri kazanma eğilimi bu uyumun parçalarıdır. Bu nedenle diyetin başlangıcındaki kısa vadeli değişim, uzun vadede kesin bir başarı ölçütü sayılmaz. Yazar ayrıca kilo dalgalanmalarının fiziksel ve duygusal yüklerine dikkat çeker. Tekrarlayan kısıtlama dönemleri, bazı insanlarda kontrol kaybı hissini, suçluluğu ve düzensiz yeme örüntülerini güçlendirebilir. Kitap, bu mekanizmayı açıklarken diyet endüstrisinin çözümü çoğu kez yeni bir ürün, yeni bir program veya daha sıkı bir kural olarak pazarlamasını da sorgular. Başarısız olanın yöntem değil, müşteri olduğu izlenimi yaratılır. Harrison bu anlatıyı tersine çevirir. İnsanların bedensel tepkilerini bastırmak yerine anlamalarını önerir. Bu bakış, kilo kontrolünü sağlık davranışlarının tek ölçüsü olmaktan çıkarır. Beslenme düzeni, uyku, ruhsal durum, sosyal destek ve sağlık hizmetine erişim gibi daha kapsamlı etkenlerin de dikkate alınmasını gerektirir. Üçüncü olarak, sezgisel yeme, kuralsızlık değil, içsel bedensel sinyalleri yeniden tanıma pratiğidir. Kitabın diyet kültürüne sunduğu ana alternatif, sezgisel yemedir. Bu yaklaşım bazen yanlış biçimde, canının istediği her şeyi düşünmeden yemek olarak anlaşılabilir. Harrison'ın ele aldığı anlamıyla sezgisel yeme. Kuralları tamamen yok saymaktan çok, dışsal beslenme kurallarının baskınlığını azaltıp bedenin sinyallerini dinlemeyi içerir. açlık, tokluk, tatmin, enerji ihtiyacı, damak zevki ve pratik yaşam koşulları yeme kararlarında birlikte değerlendirilir. Uzun süre kısıtlayıcı diyet yapmış kişiler için bu sinyalleri duymak hemen kolay olmayabilir. Çünkü sürekli kalori saymak, yasak listeleri izlemek veya yemek saatlerini katı biçimde kontrol etmek içsel işaretlere duyulan güveni zayıflatabilir. Bu nedenle kitap, sezgisel yemeği anlık bir karar değil, zaman içinde geliştirilen bir ilişki olarak konumlandırır. Haz ve tatmin de bu ilişkide önemlidir. Bir yiyeceği sürekli yasaklamak, o yiyeceğe yönelik zihinsel yoğunluğu ve aşırı yeme olasılığını artırabilir. Buna karşılık, yiyecekleri ahlaki kategorilere ayırmamak, daha esnek ve dengeli seçimleri destekleyebilir. Harrison yine de bu yaklaşımı her tür sağlık sorununun tek çözümü olarak sunmaz. Tıbbi gereksinimler, ekonomik imkanlar, kültürel yemek alışkanlıkları ve erişilebilirlik hesaba katılmalıdır. Esas hedef, yemeği sürekli bir öz denetim sınavı olmaktan çıkarmaktır. Dördüncü olarak, wellness dili. Diyet kültürünün daha kabul edilebilir görünen yeni biçimi olabilir, Harrison. Çağdaş diyet kültürünün açıkça diyet sözcüğünü kullanmadan da işleyebildiğini anlatır. Wellness, temiz beslenme, detoks, şekersiz yaşam veya kusursuz sağlık gibi ifadeler ilk bakışta zararsız görünebilir. Ancak bu fikirler katı yasaklara, sürekli beden denetimine ve belirli yiyeceklerden korkmaya dönüştüğünde geleneksel diyet zihniyetini başka bir dille sürdürebilir. Yazarın eleştirisi, besinlerin besleyici özellikleri hakkında konuşulmasına yönelik değildir. Eleştirdiği şey, karmaşık sağlık sorunlarını tek tek gıdalara indirgemek ve mükemmel beslenmeyi ahlaki üstünlük göstergesi haline getirmektir. Bu yaklaşım özellikle sosyal medya ortamında etkili olabilir. Bilimsel bağlamından koparılmış beslenme iddiaları, takviye ürünleri ve arınma vaatleri kişilerin kaygılarından ticari kazanç üretebilir. Türkiye'de de geleneksel yemeklerin bile kalori, suçluluk ve telafi diliyle değerlendirildiği içerikler bu baskıyı arttırabilir. Anti-diyet, bir önerinin diyet kültürüne hizmet edip etmediğini anlamak için bazı sorular düşündürür. Öneri, kilo kaybını örtük biçimde zorunlu tutuyor mu? Yiyecekleri erdem veya günah gibi mi sunuyor? Kişinin maddi koşullarını, kültürünü ve tıbbi durumunu dikkate alıyor mu? Bu sorgulama, sağlık bilgisini tümden reddetmek değil, onu daha eleştirel ve insani bir çerçevede değerlendirmektir. Son olarak, beden özgürlüğü ve sağlık tartışması sosyal adalet koşullarından ayrı düşünülemez, anti-diyeti benzer beslenme kitaplarından ayıran belirgin yönlerden biri. Beden ve sağlık konularını sosyal adalet perspektifiyle ele almasıdır. Harrison, diyet kültürünün herkesi aynı şekilde etkilemediğini savunur. Zayıflık idealinin tarihsel olarak cinsiyet, ırk, sınıf ve toplumsal statüyle iç içe geliştiğini, bu nedenle beden normlarının tarafsız kabul edilemeyeceğini belirtir. Sağlık hizmetlerinde kilo damgalaması da bu tartışmanın önemli parçasıdır. Bir kişinin bütün belirtilerinin yalnızca kilosuna bağlanması gerekli değerlendirme ve tedaviye erişimini zorlaştırabilir. Buna ek olarak güvenli mahalleler, düzenli dinlenme, yeterli gelir, ulaşılabilir sağlık hizmeti ve çeşitli gıdalara erişim gibi koşullar sağlık üzerinde güçlü etkiye sahiptir. Bu şartlar eşit değilken herkese aynı beden hedefini dayatmak adil değildir. Harrison'un yaklaşımı sağlığı tamamen önemsiz saymaz. Sağlığı, kilo kaybına indirgemeden ve kişiyi utandırmadan desteklemenin yollarını arar. Bu yaklaşımın uygulamadaki sonucu, beden büyüklüğü ne olursa olsun insanlara saygılı bakım sunmak. Kilo, merkezli varsayımları sorgulamak ve davranışları sonuçlardan daha geniş bir bağlamda değerlendirmektir. Kitap, kişisel iyileşmeyi toplumsal eleştiriden ayırmaz. Okurun kendi yemek ve beden ilişkisindeki baskıları fark etmesini, aynı zamanda bu baskıları üreten kurumları ve piyasa dilini görmesini hedefler. Sonuç olarak, anti-diyet, sürekli diyet yapmaktan yorulan, yemekle ilişkisini suçluluk ve kontrol kaybı arasında yaşayan ya da bedenine yönelik sert yargıları sorgulamak isteyen okurlar için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Beslenme, psikoloji, halk sağlığı ve sosyal adalet alanlarıyla ilgilenen sağlık çalışanları için de yararlıdır. Kitap, özellikle kilo merkezli tavsiyelerin sınırlarını anlamak ve danışanlarla daha yargısız bir dil kurmak isteyenler açısından düşünsel bir kaynak niteliği taşır. Pratik yararı yeni bir yasak listesi vermesinde değil, kişinin diyet zihniyetini tanımasına yardımcı olmasındadır. okur. Açlık ve tokluk sinyallerine yabancılaşmanın nasıl geliştiğini, yiyeceklerin neden ahlaki ölçülerle değerlendirdiğini ve sağlık mesajlarını hangi sorularla eleştirebileceğini düşünebilir. Bununla birlikte yeme bozukluğu, diyabet veya başka tıbbi durumlarla yaşayan kişilerin ihtiyaçları bireysel olabilir. Kitabın yaklaşımı, gerektiğinde kilo odaklı olmayan ve yetkin sağlık profesyonellerinden destek almanın yerine geçmez. Antidiyeti benzerlerinden ayıran unsur, sezgisel yemeği yalnızca kişisel huzur tekniği olarak anlatmamasıdır. Harrison, diyet endüstrisinin ekonomik çıkarlarını, wellness söyleminin gizli kurallarını, kilo damgalamasını ve eşitsizlikleri aynı analiz içinde birleştirir. Bu yüzden eser, sadece ne yenileceği sorusuna değil, neden bedenlerimizi sürekli düzeltmemiz gerektiğine inandırıldığımız sorusuna da odaklanır. Bu geniş çerçeve, kitabı anti-diyet alanında dikkat çekici ve tartışmaya açık bir çalışma haline getirir. Destek olmak isterseniz Christy Harrison MPHRD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.